Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhaba Murat.
Herkese selamlar. Hoş geldin.
Hoş bulduk Levent abi.
Sen hakikaten yeni geldin.
Yeni geldim, evet. Daha ayağımda toz var. Hani ayağım tozuyla gelmişim. Hakikaten öyle yani.
Paris tozu.
Evet.
Bu hafta sen Paris'te, Paris oyun haftası.
Oyun haftasına gittik Sony davetlisi olarak. Çünkü biliyorsunuz Gamescom'a katılmadı Sony. Dedi ki ben Paris oyun haftasına katılacağım. Bence hani o biraz da şeyi yetiştirmek içinmiş. Hani gidip gördükten sonra şu birazcık VR olayını daha rahat test etmek için, daha çok oyunla test ettirebilmek için falan herhalde beklediler diye düşünüyorum.
Bir de şimdi şu var Murat. İki dev aynı şeyi paylaşmak istemiyor. Gamescom'u gayet hani zarif bir şekilde Microsoft'a terk edip kendileri bunları alabildiğine. Burada da Microsoft yoktu çünkü.
Ya şöyle, Microsoft vardı da şov yoktu. Hani
yani etkinliği falan yoktu.
Evet, yoksa standı vardı tabii.
Burayı da alabildiğine Sony hani ya domine etti diyeceğim. Baskın oldu.
Öyle çok hani net bir şekilde.
Güzel bir tabir değil. Peki sen herhalde gördüklerini, izlenimlerini ayrıca
anlatacağım.
Anlatacaksın.
Evet.
Biz normal gündeme devam edeceğiz.
Evet, öyle yapacağız yani tabii. Şimdi önce adresleri verelim. Teknoseyir.com adresimiz. Bizi yine aynı isimde her yerde bulabilirsiniz. Ek olarak bir de Otoseyir'e abone olabilirsiniz YouTube kanalından.
Evet.
Onun da abone sayısı 7500'leri falan geçmiş.
Ya onlar çünkü geçen hafta bir patlama yarattılar. Geçtiğimiz haftalarda şu yerli araba otomobil konusunda ki video bayağı aldı başına gitti.
Yani en çok izlenen şeyi oldu Otoseyir'in.
Sadece Otoseyir'in
değil. Hem de açık ara farklı.
Teknoseyir'in de evet. Son zamanlarda izlenen, en çok izlenen videosu oldu.
Çok demek ki insanları ilgilendiriyor hani yerli otomobil.
Abi gündemi yakaladığın her konuda reyting var, öyle söyleyeyim sana.
Yerli otomobil tabii şöyle bir durum. İşte gündemi yakalamak adına o video tam zamanında yapıldı ama.
Evet.
O hafta boyunca bilgi geldi.
Evet.
Tabii.
Dolayısıyla tabii o bilgiler o videoya yansımadı. Onların bir video daha
çekildi.
Yeni bilgilerle
çekildi. Yayına hazırlanacak.
Tamam. Çünkü bayağı bir ilk başta bayağı bir belirsizlik vardı.
Aynen.
Biz zaten hemen o bakanın açıklamasının ertesi günü mü çektik?
Evet. Öyle bir şey.
Öyle bir şey.
Ondan sonra böyle tartışıldıkça, didiklendikçe yeni bilgiler geldi onun üstüne.
Şimdi hakikaten hani hala sürüyor bilgi akışı.
Sürüyor.
Hani geçen hafta şey ortaya çıktı. Hani o kamuflajın bile fabrikasından yapıldığı ortaya çıktı. Ben onda hayal kırıklığına uğradım ya. Ben düşünmüştüm. Bu işte nasıl düşündüler acaba? Bu parçaları vinilden herhalde kestiler, yapıştırdılar falan. Ben hayal etmiştim o kamuflajın yapılışını. Onun da hazır olduğunu
burada
öğrenince.
Burada yapılmışı var diye.
Eğer yapılmışı varmış.
Ya.
Aslında orada bir gün Can'ın şeyi konuşması lazım. O kamuflaj niye yapılıyor? Onu anlatması lazım. O çünkü o hani sırf bizim bu arabaya özel bir şey değil. O öyle bir uygulama var.
Evet.
Birazcık şeyi bozuyor. Arabanın hatlarını bozuyor. Fotoğrafını çektiğin zaman pek ya kapısı burası, kapısı mı, kenarı mı falan anlamıyorsun. Kafan karışıyor.
Onun da bir arkasında bir bilim var yani. Öyle tabii. Yapıştırılan şeyler
tabii.
Değil onlar.
Mesela havacılıkta fake kanopi diye bir şey var. Uçağın camı var ya, savaş uçağının.
Tamam.
Kanopi. Onun tam altına, burnuna uçağın aynı yere, altına siyah böyle sanki uçağın yine o uzaktan baksan hani camıymış gibi gözüken bir yer boyuyorsun oval şekilde. O da şeye bakıyor. Adam uzaktan baktığında uçağın altını mı görüyor, üstünü mü görüyor? Oraya mı gidiyor, buraya mı gidiyor uçak? Yani şöyle. Bir saniye adamı tereddütte bıraksan o bir saniye ölümle yaşamak arasındaki fark.
Doğru.
O hızda ve o savaşta. Adam bir saniyeliğine tereddüt ediyor. Ya bu uçak ters de mi falan diyor, ölüyor. Hani sen vuruyorsun. O yüzden öyle bir uygulama var. Ya da denizcilikte aynı şekilde gemiye şey çiziyorlar. Geminin burnu olmayan yere geminin burnuymuş gibi boyayla çiziyorlar. Orada da yine uzaktan dürbünle bakan adam zaten geminin rengi de ufka karışacak şekilde seçilir ya hep. Uzaktan dürbünle bakan adam gemiyi başka tarafa burnu bakıyor gibi. Hani tam açısını farklı görüyor. Ya da kıç tarafını baş zannediyor. Denizaltıyla saldıracak, yanlış saldırıyor. Ha, günümüzün tabii elektronik çağında ne kadar etkili tartışılır ama hala gözle bakmak çok önemli bir araç. Gözü de yanıltmanın bin türlü yolu var işte,
evet,
böyle.
Evet. Gündeme geçmeden önce Levent abi, bir incelemeyle ilgili bir düzeltme yapalım istiyorsan.
Öyle. Biz geçen hafta bir ufak bir cihaz, TP-Link'in Bluetooth alıcısını inceledik. Bayağı bir önemli bir detayı gözden kaçırmışız. Biz onun içinde pil olduğunu varsaydık. Gerçi kendimiz hep elektriğe bağlı kullandık testlerde ama işte içinde pil yokmuş. Büyük hata. Tamamıyla benim hatam. Kusura bakmasınlar. Onu düzelttik. Düzelmiş hali yayına girecek. TP-Link HA100 Bluetooth alıcıda pil yok. Ben bir önce Samsung'un Link alıcısını incelemiştim. Onda pil vardı. Onunla fena halde karıştırmışım. Olmaması gereken bir durum oluşmuş. Tekrardan özür dilerim. Böyle bir şey olmuş. Düzelecek.
Tamam. Geçtiğimiz hafta bir de şu saat meselesi yüzünden hayatımız alt üst oldu.
Karma karışık bir
hala durum. Hala sürüyor.
Sürüyor.
İşte 8 Kasım'a kadar sürecek.
Perşembe gecesi mesela bizi dinleyen arkadaşlar da gerçi herhalde fark etmişlerdir ama bir telefonlarının saatine şöyle bir göz atsınlar. Çünkü Perşembe gecesi bariz bir şey oldu.
Yani dünkü Perşembe'de mesela.
29 Ekim gecesi. Saatler, birçok kişi o gece akşam saatlerinde şeyi fark etti. Aa, benim telefonum bir saat geri. Ki ayarlamış olduğu halde her şey düzgün oldu. Operatörler bir şey yaptı. Ya kendi hani merkezi saatlerine falan bir ayar yaptılar. O yüzden saate bir daha bakmakta fayda var. Mekanik saatler canmış meğer. Hani ben de mesela kolumda mekanik bir saat taşıdığım için çok mutlu oldum. Çünkü herkes bana saati sordu. Ve ben saatten emin olan az kişiden biriydim. Öbür türlü sırf bütün evin elektronikse, ya bir arkadaş şey yazmış mesela, bizim izleyicilerimizden mi benim arkadaşlarımdan mı karıştırıyorum şimdi ama şu anda evin her odası farklı bir saat diliminde yazmış. Hakikaten öyle oluyor. Çünkü bilemiyorsun kimler kendini geri aldı, kimler almadı. Kimler geri alındığı halde bir daha gelin alındı falan. Değişik bir durum yaşadık. Hala sürüyor etkileri.
Tabii yani normalde mesela dünyayla birlikte olması gerekirken biz 2 hafta ertelediğimiz için bütün bunlar yaşandı.
Evet. Ama bitmedi işte. 8 Kasım'da bir daha döneceğiz.
İşte o zaman normale dönecek.
İşte orada da tabii şey olmayacak orada. Herkesin kendi saatini geri alması gerekecek. Microsoft falan bir güncelleme yayınladı. Apple bir güncelleme yayınladı falan ama o da karışmış durumda.
Peki, biraz son ana yetiştiği için onlar sanırım.
Bir de Microsoft... Microsoft o güncellemeyi başka güncellemelerle birleştirdiği için 700 MB büyüklüğünde oldu. O da tabii isyan ettiriyor özellikle sistem yöneticilerini.
Bir de şey değil mi abi? 10 kendi yapacak, 8 ile 7 de sen download
sen yapacaksın. Ya Murat, hakikaten bu bayağı büyük bir karışıklık ve şunu söylemek lazım. Burada bizi dinleyen sistem yöneticisi arkadaşlar varsa onlara da teşekkürlerimizi sunalım. Pek büyük bir şey yaşanmadıysa o hakikaten iki gece sabahlayan falan benim arkadaşlarım var. İki gecedir firmada yatıyorum abi diyen arkadaşlarım var. Çünkü binlerce bilgisayardan sorumlu adam. Sadece hani kendi bilgisayarı ve telefonu değil. Hakikaten o adamların çabasıyla büyük bir sorun olmadıysa olmadı. Ha, uçağını kaçıran, otobüsünü kaçıran çok. O ayrı.
Şey diyen oldu. Abi benim ilaç saatim var diyor. Hani o saatte almam lazım.
Kaçırdı.
Kaçırıyor.
Kaçırdı. Ya şöyle 8 Kasım geçse de şu iş otursa.
Abi bunun hiç karıştırılmaması gerekiyordu.
Evet. Yani seçimin saatini, seçimi değiştirmek daha kolay aslında.
Ya seçimi değiştiremezsin. Hani o sabah belli, akşam da erken kalıyor. Hayır, kış başka, olduğu için.
Başka tarihte yapsalardı canım.
Daha erken de yapamadın abi. Bu biraz hani tekrar seçimi olduğu için ayarlayamadılar.
Sürpriz seçim oldu.
Ama daha önce Kasım ayında seçimler oldu sonuçta. Evet. O zaman hiç saat maat geri alınma derdi olmamıştı.
Şimdi bir de şey var. Şimdi biz böyle konuşuyoruz ediyoruz. İnsanlar işte saat kaç birbirine soruyor falan. Bir de şeyler var. Saati bile geri alamayacak kadar geri zekalılar bilmem ne diye konuşanlar var. Şimdi adam şeyi akıl edemiyor, tamam mı? Bizim konuştuğumuz konu bu telefonların falan otomatik olarak geriye alıp almaması meselesi olduğunun farkında değil. İşte geri zekalı mısınız, saati geriye bile alamadınız falan diye konuşan var. Ona da ne diyeceksin artık yani.
Geçmiş olsun diyeceksin.
Yani bir de o var.
Acil şifalar.
Yani işte o şeyin farkında değil, işte onun saat, o aslında saatin kaç olduğunu konusunda hiçbir fikri yok.
Abi biz geçen işte şu artık saniye miydi neydi seninle yaptığımız an ne kadar hani evet. konuşulduğu üzerine sen burada saat dilimini değiştiriyorsun. Orada bir saniyeden öneminden
bahsettik. Bir de şöyle bir şey var. Saati değiştirmenin birden fazla yolu var. Bak saat dilimini değiştirebilirsin. Tabii. Otomatik almaya devam edebilirsin. Ya da dilimin aynı kalır. Otomatik almayı kapatıp saatini geri alır. Tabii. Yani ileri alabilirsin Tabii. falan gibi. Şimdi buna yaptığın şeylere göre farklı senaryolar evet. oluşabiliyor.
Ben şeyi anlamadım mesela. Windows Phone'ların o saatin geri alındığı gün Windows geri alınmadığı gün Windows Phone'ların zaman dilimi kendi kendine amman oldu. Artı evet, 3. Işte
artı 3'e getirdiler.
Ama hani bu güncelleme bana ilginç geldi. Hani evet. o güncellemeyi kim yolladı bu telefonlara ve nasıl belirledi falan. İlginç.
Şeye de bakmak lazım. Şimdi bu tekrar seçiminde de iş çözülmez. Bir daha seçim olursa o 6 ay sonra nereye denk geliyor acaba?
Yine aynı şeye denk gelecek.
Değil mi?
Ya zaten ilginçtir. O saatin değişim günlerine hep muhakkak ya bir sınav denk gelir ya bir şey evet, önemli bir şey oluyor. Denk gelir. Ben çok sıkıntı çekmiştim o konuda.
Doğru evet haklısın.
Neyse 8 Kasım'da atlatıyoruz.
Evet.
Saatin kaç olduğunu bileceğiz.
evet.
O zaman da bayağı bir şey var. Cihazlarda iş var.
Evet.
Cihazlarda iş var. Orada şöyle bir bilgi verelim Murat. Çünkü hani 8 Kasım'da da uğraşacak arkadaşlar için kafa karıştırıcı olabilir. Şimdi normalde televizyon kablo TV'ye bağlıysa televizyon ya da işte telefonlarımız falan filan saati merkezden öğreniyor ya. Hı. Bağlı olduğu ağdan. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. Normalde o ağın saati değişmiyor. O Greenwich zamanını Hı. gösteriyor. Bu artı 2, artı 3 saat dilimin ya da onun üzerine gelen yaz saati artı 1 saat bizim ülkemiz için. Onu istemci makine ayarlıyor. Sunucuda öyle bir ayar yapılmıyor. Sen artı 2 ise artı 2. Çünkü sunucuda yapamazsın. Çünkü herkes dünyanın bir yerinde. Şimdi ülkemizde çok hatalı bir uygulama var. Özellikle bu benim gördüğüm kadarıyla Türksat kablo televizyonda. Onlar sunucuyu şey ayarlıyorlar. Günü Türkiye'nin saatini ayarlıyorlar.
Ve artı sıfır oluyor değil mi?
Artısını yani yaz saati ise adamlar da sunucuyu artı bir yapıyor. Hmm. Ama o zaman televizyon da şeye ayarlı. Televizyon sana soruyor hani akıllı televizyon hangi zaman dilimindeyiz? Yaz saati var mı diye soruyor. Sen de onları okey okey dediysen sunucudan televizyona saat geliyor. Saat 12. Televizyon onun üzerine artı 2 ekliyor Türkiye'deyim diye. Artı bir de yaz saati diye ekliyor. Saat oldu 3. Televizyon saat 3 diye gösteriyor sana. Hmm. İşte bu bir uygulamada bir hata. 8 Kasım'da arkadaşlar hani cihazdan ayarlayacak arkadaşlar akıllarının bir köşesinde böyle hatalar olabiliyor. Bunu da tutsunlar.
Evet. Apple Pay Kanada ve Avustralya'da kullanıma açılıyormuş.
Pek kabul görmedi deniyor ama.
Amerika'da tabii başladı geçen sene Eylül ayında. Sonra İngiltere'ye geçti. Şimdi Kanada ile Avustralya hızlandırıyorlar biraz daha. Hemen arkasından da işte Hong Kong, İspanya. Galiba bir yer daha vardı şimdi Alaska. Hatırlayamadım. Hızlandırarak gidecekler yani.
Ama onlar
şeyi açıklanmıyor. Kullanım oranlarının ne olduğu açıklanmıyor. Şöyle kabaca söylüyorlar. Çift haneli rakamlarla her ay kullanılmışlar. İşlem birim sayısı artıyor. Ama işte kaç kişi kullanmış, kaç kişi ne yapmış bununla ilgili şeyi açıklamıyor Apple. Ama hani bağımsız araştırma kurumlarının yaptığına göre %14 falan gibi bir kullanım oranından bahsediyorlar.
Evet.
Tabii onlar nasıl oluştu, ne yaptılar bilmiyorum. Ama şu da var, rakiplerine göre en çok kullanılan Apple Pay yine.
Evet, orası açık.
Apple'ın 4. çeyrek rakamları geldi Hamdi, ne diyorsun?
Yani iyi. Yani Apple, bildiğimiz Apple. 51 milyar dolarcık kazanç elde etmişler.
Artış var değil mi?
Yani bir önceki, şimdi bu 4. mali çeyrek. Bir önceki 2014'ün 4. mali çeyreğine göre artış var.
Evet, öyle gözüküyor.
İşler her zaman iyi.
En hani az kazandıran, karlılığı düşen şey iPad görünüyor.
iPad, evet.
iPhone büyük %60 gibi oranlarında bu kazancın içinde bir orana sahip. Mac satışları artıyor. Ufak da olsa, hani öyle büyük bir artış yok ama küçük de olsa bir artış söz konusu. iPhone'un çok fazla artmasının büyük sebebi Çin.
O da haberin devamı.
Çin pazarı, evet, Avrupa'yı geçip Amerika'dan sonraki en büyük kazanç sağladığı pazar haline geldi.
Çin'de yoktu.
Evet.
Kaçak falan sokuyorlardı. Artık legal, yasal. Öyle. Ya tabletin acaba dönemi bitti mi ya?
Dönemi bitti abi. Çünkü bir de Apple'da bile artık 6 inç.
Yani evet, büyük telefonların büyük olması rahat rahat iş görüyor insanlar.
6 inç galiba orada kırılma noktası o oldu galiba. Çünkü zaten işte 7 inç tabletler çok hoşumuza gidiyordu falan. Evet. 6 inç telefon oldu.
6 inç değil de 5,5 inç tam.
İşte.
İşte Android'de 6 inçler yaygın. Ben 6 inç kullanıyorum ya, herkes 6 inç kullanıyor.
Bir de senin telefonun 6 inç.
İşte şimdi zaten 10 inç, hani bir zamanlar biz tabletlerle, 10 inç tabletlerle tanıştık ama 10 inç tabletler biraz büyük kalıyor, biraz ağır kalıyor. Kullanımı, mesela bir oyun oynarken bile bazı oyunlar bariz telefon ya da daha işte telefon ekranına göre yapılmış. Hani parmak hareketi tabletin ekranında çok yol alması gerekiyor ya da basamıyorsun. Hani adam telefonda bu adam tık tık tık bu düğmelere basar diye düşünmüş ama tabletin ekranına yayılınca o arayüz tık tık basılmıyor. 7 inç tabletler benim hoşuma gitmişti. 8 inç de aslında. LG'de mi vardı 8 inç?
LG'de vardı.
Hoşuma gitmişti çünkü daha 10 inçe göre daha rahat kullanılabilir. Ve biraz da hani ben bir iki gündemde dile getirdim. Çok ciddiye almadı dinleyicilerimiz ama ya 10 inç tableti şimdi sen otobüste okurken yanındaki adam da okuyor. Otobüste Angry Bird oynarken yandaki teyze taktik vermeye başlıyor bir süre sonra. Bak şöyle yap falan diye. Çünkü büyük gözüküyor. Yandan gözüküyor her yerden. Bütün otobüs seni sevdi.
Bir de bak elinde tutması zor. Tekelde nispeten.
Şey de vardır şimdi göre. Yatakta ben tabletten kitap okuyorum ama üstüme düştüğü tabletin yüzüme düştüğü defalarca oldu. 7 inçte bu tür riskler daha düşük. Daha kişisel 7 inç tabletler. Ama işte 6 inç telefonum var, 7 inç tabletim var olmuyor. O zaman işte tableti evde bırakmaya başlıyorsun.
Öyle öyle.
Ufak ufak. Galiba tablet eskisi kadar önemli bir kalem değil artık.
Ama hiçbir zaman da yok olmayacak bence.
Olmayacaktır tabii.
Çünkü bir ihtiyaca da karşılık geliyor.
Bir yandan da işte biz 10 inç büyük falan bir sürü şey söyledik. 12 inci çıkıyor işte.
Evet.
Hani bir yandan da o var. Ama tabii arada, o iyice özel. Hani 12 inç tableti böyle herhalde otobüste çıkarmış bir şeyler okuyan falan birini görmeyeceğiz.
İş amaçlı kullanım evet. için düşünüyorum. Zaten ismi evet. de iPad Pro falan yani.
Herhalde o taşınmayacak
evet.
yanında. Ya da hani şeyle taşıyacaksın hani evde çalışmak için de öyle işte dedim ya trende çıkarıp da tablette Angry Birds oynayayım yapmayacak adam.
Evet. Bu arada bu 50 milyar dolar kazanç dedik de net karı 11 milyar dolar. Yani o da acayip bir rakam.
Tabii.
Yani döndürülen para 51 milyar dolar.
Gelir şey 50 milyar.
Evet. Yani net kar hani giderleri falan düştükten sonra evet. 11 milyar dolar kazana girmiş bu çeyrekte. Evet. Yıllıktan falan bahsetmiyorum.
Vergisi ne kadar?
İşte Amerikan hükümetine
artık ne gidiyorsa. Vergi levhası var mı Apple'ın?
Var da hangi ülkede?
Ya o var tabii. Herhalde Apple şeydir, Amerika'ya kayıtlıdır herhalde.
Tabii öyledir tabii. De.
Kimi firmalarda sürpriz oluyor ya böyle işte hani filanca firma diye tanıyorsun. Sonra Trinidad Tobago'ya kayıtlı çıkıyor.
Ya onların da vardır bir vergi operasyonlarını yürütme şekilleri.
Her firmanın şeyi var. Tabii bunlar
Google
borsada...
Google İrlanda'dan yolluyor biliyorsun.
Evet. Borsada işlem gören firmalar çok da öyle küçük oyunlar yapamıyor ya da tehlikeli oyunlar yapamıyor.
Ama şöyle bir şey var. Google İrlanda'dan şey yapıyor da onun bir şekilde sahipliği mutlaka Amerika'ya
tabii.
bir şekilde ne denir rücu ediyor derler ya. oraya gidiyordur bir şekilde.
Ama onlar bile emin ol hani nasıl kaçırırızın hani yasal çerçeveler içerisinde katakullesini düşünüyorlar.
Tabii.
Rusya ile ilgili bir haber çıkmıştı. Geçen evet. haftanın haberi. Yani pek gözden kaçan bir şey ama önemli.
Şimdi çok fantastik bir haber.
Evet.
O yüzden hani bu ben Extreme Tech'ten linkledim. Bu Türkiye'de de gazetelere falan çıktı. Biraz tabii fantastik bir haber olunca ya geç ya bunu falan diyorsun. Ama belli bir ciddiyet içeren bir haber.
Ya evet. Olmayacak bir şey de değil. Evet. Haberden evet. Bahsedelim.
Şimdi Rusya şimdi küresel internet dolayı şimdi biz bağlanıyoruz diyoruz ama bunu bizi kıtaları bağlayan okyanus bir altında
ağ var evet.
Ağ var ve bunlar hakikaten fiziki kablolar.
Evet.
Şimdi fiber optik.
Fiber optik kablolar ve bunların nereden geçtiği de biliniyor. Hani bir sırmır değil. Şey diyorlar çok böyle o kabloların bir versiyonu da askeri amaçlarla döşenmiş olabiliyor. Onların hani yeri yurdu belki de işte derinliği daha farklı olabilir sivil hatta diyorlar ama sonuçta saklayamıyorsun bunu. Rusya böyle gemilerine o kabloların olduğu yerlere konuşlandırmış.
Evet bu çok ama çok fazla hani öyle 2-3 gemi değil çok fazla Rus gemisinin askeri geminin bu kabloların çevresinde dolandığı
evet.
Fark ediliyor. Pek tesadüf olacak gibi değil. Hani sayı bayağı şey ya da işte sıklık diyelim bayağı yüksek. Ve hani yani Rusya bunu şey mi yapıyor? Hani yapacak değil ama yapsam nasıl yaparım diye tatbikatını mı yapıyor?
Ya da veya dinliyor mu?
Ya da işte bir araya girip bir şekilde sabote etmeye mi hazırlanıyor, dinlemeye mi hazırlanıyor, bir şey mi yapıyor? Bu tabii bir merak uyandırdı, ilgi uyandırdı.
Bir çünkü sonuçta şu an Rusya bir taraf ve hani evet. Batı'nın karşısında tekrar bir alevlendirdiği
evet,
işi.
Evet, bir ısınma var tabii küresel olarak.
Yani siz bana dokunursanız ben de sizi yakarım yani gibi bir tehdit var.
Şöyle bir problem var. Bu kabloyu bir kere kopardığın zaman tamir etmesi haftalar alıyor.
Tabii.
Yani öyle hemen gideyim ucunu hayır. Bağlayayım belediye şey, ekibi gelsin diye.
Şey ne olacak ki sen hani tamir için gemi göndereceksin Rusya'nın savaş gemisi ya orada.
Hadi sen bakalım. De gelsen savaş gemilerinde falan desen ama.
Büyük iş tabii.
Çok büyük çok iş. Büyük yani. Sonuçta bu. İletişimin tabii. O an kopmuş oluyor.
Bu kablo dediğimiz hani öyle inanılmaz bir şey. Bilmem kaç içinde kat var. Her kat başka bir şey. Hani kimisi iletim. Kimisi yalıtım anlamında. Öyle pek elektrikçiden 5 metre sardırıp geldiğimiz kablolara benzemiyor.
Bu arada söylentilerden biri de şey, Rusya bir yandan da şey deniyor diyorlar. İnternetten kopup kendi içinde bir ağ oluşturmak, sadece belli hizmetlere çıkış izni verme gibi bir planı da var diyorlar.
Evet, evet.
Kendi iç interneti, intranet gibi. Hani evet, Kuzey evet. Kore'de
Kuzey Kore'nin lokal adreslerden oluşan... DNS'siz internet.
Yani herkes interneti kontrol etmeye çalışıyor da bu birazcık işte ekstrem bir örnek.
ilgi çeken bir evet. Durum. Tabii ki uydu alternatifi var ama o da olmuyor. O fiber kabloların taşıdığı yükü taşıyabilecek bir yapı değil. Hani internet bir anda kesilip yok olmaz. Çünkü yani şöyle senin benim evimdeki için evim için yok olabilir ama hani kurumlar için, hükümetler için o yine uydu bağlantılarıyla falan.
Yalnız şunu düşünün.
İletişim kurulur.
İnternete bağlı alışveriş artık hizmetler bunlar durduğu anda ya
hayat
oluşturulacak.
Biz anında bittik.
Milyarlarca dolarlık zarar. Bu zarar da genelde batıya olacak zarar yalnız.
Tabii ki. Her zaman öyle. Aslına bakarsan hani mesela şey senaryoları yapılıyor ya. EMP ile dünyadaki evet. Bütün elektronik cihazlara zarar versen falan. Mesela işte Afrika'da yaşayan adam için hiçbir şey ifade evet. Etmiyor bu. Aynı durumda zaten adam. Hatta evet. Rahatlayacak o. Şey, bütün gelişmiş dünya onun üzerine bir yükleniyor. Onun kaynaklarını çalıyor. Onu çalıştırıyor. Öyle bir şey olsa adam oh diyecek. Şimdi Batı düşünsün. Ya da işte Batı ile kastım medeniyet diyelim. Ya da işte medeniyeti bilgisayar kabul edersen.
Almanya Google ve Facebook gibi firmaların Amerika'ya veri aktarımını incelemeye almış.
Çünkü geçtiğimiz ay içinde Avrupa Birliği Adalet Divanı mı mahkemesi mi artık bir şeyinden bir kurumundan bir karar çıkmıştı. Bu ne denir kişisel bilgilerin güvenliği ile ilgili. Avrupa Birliği diyor ki sen diyor benim vatandaşlarımın bilgilerini aslında bunun Rusya'da demişti bir gündemlerde konuşmuştuk. Amerika'ya taşımayacaksın. Avrupa Birliği üzerinde tutacaksın diyorlar. Herkes kendi verisini evet. Kendinde tutmaya çalışıyor.
Daha ki, önce de Rusya'nın galiba sözünü kestim. Lokalde böyle bir
evet, evet, aynı.
Bilgiler bizim ülkede kalsın.
Aynen Avrupa Birliği de bunu istiyor. Ki hani gerektiği zaman erişebilelim veya mahkeme işte celbi. Çünkü Amerika'da mahkeme celbi gönderemiyorsun. Varsa işte senin buradaki merkezine gönderiyorsun. Onlar da işte Amerika sizin etki alanınızın dışında falan gibi bahanelere sığınabiliyor. Şimdi Avrupa Birliği baş olarak da tabii Almanya en önde gidiyor bu konuda. Facebook'la Google diyorlar özellikle. Çünkü Almanya'da onların merkezleri var. Baskı altına alıp sen işte buraya geleceksin. Bizimle ilgili verileri Avrupa'da tutacaksın. Firmalar da şey istemiyor tabii. Ne yapacak o zaman? Avrupa'da bir sürü veri merkezi açacak, bilmem ne yapacak, yatırım yapacak. Onlardan ne denir? Yırtmak istiyor. Hı hı. Böyle bir durum var. Türkiye'de bu treni atlar mı günün birinde bilmiyorum ama.
Ya şey çok ilginç oldu. Hani bu durum bana çok ilginç geliyor. Şimdi bir yandan bulut, en basit oyunda bile buluta kaydetme falan bir şeyler pompalanıyor. Ama bir yanda ortaya işte bir hani bomba gibi bir şey atıldı. Hakikaten. Bu veriler nerede kardeşim? Bulut nerede? Nerede
herkes
duruyor
bu bulutu? Bulutu kendi ülkesine yağdırsın istiyor. Hani evet, gitmesin
kendine diye bağlamak istiyor bulutu herkes. Şimdi ilginç bir durum ortaya çıktı. İşte Rusya, demin konuştuğumuz gibi Rusya diyordu bu veriler bizim vatandaşların verileri bizim toprakta dursun, dışarı çıkmasın. Hani bağlantı tamam sunucu dünyaya bağlanabilir ama bu veriler o hard disk bizim toprağımızda olsun diyordu. E şimdi işte Avrupa Birliği benzer şey söylüyor falan. İlginç bir yandan da hani bulut falan filan öne çıkartılırken ya. Bir yandan da yerel yaklaşımlar.
Bir yandan da yani her şeyi buluta emanet ediyorsun. Daha saati düzeltemiyorsun yani baksana şöyle.
Evet, evet. Mesela yine aynı konuya dönmeyelim ama bir arkadaş bu saat krizi yaşanırken şey dedi. Abi dedi saati düzeltmek falan için sisteme login olmamız lazım. Olamıyoruz. Saat hani değişmiş olduğundan sistem kabul etmiyor. O da işin korkunç boyutu işte. Verilerini falan kendi makinenden çıkarıp bulut dediğin başka birinin makinesi aslında.
Ya o bulutlar da zaten çok büyük oranda Amerika'da oluyor. Amazon'un ona, falan veri merkezleri hep oralardı çünkü.
Ona yüklüyorsun ama ondan sonra gitti veriler sende değil. Nasıl olacak? İlginç bir şeyden geçiyoruz, dönemden geçiyoruz.
Evet.
Ya çok hızlı gelişiyor internet ve işte ona bağlı teknolojiler. Evet. Her alanda olduğu gibi işte devletler alanında da veya kanun alanında da yetişememe problemi oluyor.
Yani tabii. Bir ilaç çıkıyor 50 yıl işte denemesi, bilmemesi, testinden sonra çıkıyor. Tabii. İnternette öyle bir şey yok. Hadi buluttayız, hadi şuradayız, tabii. Hadi arabalar otomatik.
Ya işte şöyle düşün yani Facebook 2004 yılı mıydı? Twitter 2006 mıydı?
Öyle, öyle bir şey.
Yani o zamandan önce yoktu. Bunlar 10 yıllık geçmişi olmayan şeyler.
Evet.
Yani şimdi yaygınlaşmalarını sayarsan daha da yakınlaşıyor günümüze.
Şimdi iş yapıyorsun bunlarla, iş tabii kuruyorsun bunlar üzerine. Ya şey uyuşmayacak ama ben bir yandan da bu soruların cevabını bulamıyorum. Bu teknolojinin katlanarak ilerlemesi, işte insanların ne yasal düzenlemeleri ne kültürel anlayışları yetişemiyor. Bugün hala işte Google Glass'ın falan getirdiği kaygıların şeyi yok. Bir çözümü yok ya da bir şeye oturmuş değil. Bugün Periscope diye bir şey çıktı. Herkes kendisi yayıncı oldu. Yayın yaparken adam beni de çekiyor. Çekme kardeşim. Hani istemiyorum. Hmm. Nasıl olacak bu iş?
Evet.
Adam da belki şey de değil. İsteyerek de yapmıyor bunu. Ben tabii kadraja giriyorum. İşte dediğim gibi adamın da bir suçu yok. Ama benim de suçum yok kardeşim. Ben gözükmek istemiyorum. Gizli bir şey yapıyordum orada. Hmm. Sen beni 20 bin takipçine kabak gibi gösterdin. İşte bunlar nasıl çözülecek? Herkese yani herkes dediğim bu konularla kafa yoranlar bugünlerde bunlara kafa yine yoruyor herhalde. Çözüm bulmaya çalışıyor. Evet.
Bir yandan devletler de şey düşünüyor. Nasıl yapsak da bu kullanıcıların bilgilerini alsak etsek diye Amerikan hükümeti firmaların kullanıcı bilgilerini devlet kurumlarına rahatlıkla verebilmesini sağlayacak bir karar almışlar.
Tamamıyla firmaları rahatlatan bir karar. Hani devlet istedi, biz de verdik.
Yani firmalar hukuki anlamda risk altında olmayacaklar.
Evet.
Eskiden çünkü dava açabiliyordun kardeşim. Devlet istese bile işte hukuksuz bir istekti bu gibisinden. Şimdi bu yeni çıkarılan kanunla tamamen devlet istedi, verdik. Bizim hiçbir sorumluluğumuz yok diyebilecek firmalar.
Evet. Evet.
Amerika'da CISA diye mi geçiyor?
Evet. Ondan öyle 4 harfli.
Siber güvenlik işte bilmem ne şeyin uzatılmışı.
Sopa. Sipa bir şeyler vardı. Onlar öyle 4 harfli kanunlara meraklı.
4 harfliyse kanun mutlaka bizim aleyhimizedir.
Evet.
Siber güvenlik bilgi paylaşım
evet.
Kanunu mu? Act tam olarak ne oluyor karşılığı?
Bu tabii hani Amerikan hükümetinin kararı, Amerika için geçerli ama örnek teşkil ediyor.
Tabii.
Fikir veriyor. O yüzden biz de gündeme almaya uygun gördük.
Yeni bir şifre hırsızlığı olmuş. 13 milyon kullanıcı hesabı açık
edilmiş. Hem de şifresiz.
Evet.
Yani kullanıcıların şifreleri
tekst halinde
kriptolanmamış evet. halde, açık
ama
halde.
Dement abi öyle bir firmanın ismi var ki zaten yani hiç güvenmem yok. 000 web host.
000 web host. Yani aramalarda önde çıkalım diye başına. Hani kebapçı oluyor ya işte %100 Adana kebap falan diye. Sırf yemek sepetinde üstte gözüksün diye. Artı yüz bilmem ne Urfa kebap. Öyle yerler var cidden.
Onu çözmediler mi acaba?
O sırf yemek sepeti biliyorsun geçmişte konuşmuştuk. Yemek sepetinin hiç umurunda değil bu gariplik. O yüzden yemek sepeti şeyle dolu şu anda. İşte ünlem Urfa kebap. Üstte alfanümerik olarak ne üstte çıkıyorsa deniyorlar. Öyle firmalarla doldu ortalık. Bu adamlar da 000 web host diye hosting firması kurmuş. 13 milyon hesap. Hem de hiçbir kripto şifreleme falan olmadan açık text dosyası halinde çalınmış.
Ya ama hani
korkunç bir şey.
Biraz kullanıcı yorumlarını okuduğum zaman genel olarak şeyden bahsediyorlar. Hani bu firmanın pek güvenilir olmadığı. Zaten PHP'nin bayağı eski bir versiyonu kullandıkları için bu hackerlar kırıp da bir şekilde girmişler sistemlerine.
İşte normal vatandaş da anlayamıyor ki o adam PHP'nin nesini kullanmış, ne etmiş. O uyuyor.
Tabii ama hani ne bileyim hosting falan alıyorsan birazcık şöyle bakacaksın.
Tabii canım.
Yani kendin hani şey yapıyorsan.
Hep der yani sınırsız hosting $5.
Ha şöyle bir şey var. Bu şifreyle mesela adam ne yapacak? Senin hostingin varsa orada oraya erişip hani belki dokümanlarını değiştirebilir. Onun dışında senin hayatına başka doğru. bir zarar veremez. Ama aynı şifreyi her yerde kullandıysan işte başına bela işte. Evet.
İşte zaten bu çalınanlar arasında kullanıcıların e-mail hesapları da var. O tabii. hesapların şifresi de büyük olasılıkla o şifre.
Evet. Tabii. Oradan adam bütün Facebook'tu bilmem neydi. Eğer aynı evet. şifreyi kullanıyorsan
felaket
gider.
Başlıyor.
Bu Google'la Symantec birbirine girmiş. Neymiş o?
Baya bir kapışmış durumdalar. Şimdi bu sertifika yayınlama yetkisi olan belli kurumlar var HTTPS için. Hı. Bu hatta geçen yıllarda Türkiye'nin de adı karıştı. Bir Türk firmanın da he. yayınlamaması gereken sertifikalar yayınlandığı ortaya çıkmıştı falan. Symantec'te de çalışan birileri Google'ın güvenlik sertifikalarını taklit eden diyelim sertifikalar yapıp birilerine satmışlar. Hmm. Bu belli oluyor hani Symantec bu çalışanları işten çıkartıyor falan filan ama tabii Google çok kızmış durumda çünkü bu sertifikalar Google'ın hani sen bir uyduruk bir site açıp tarayıcıya bu sitenin hani sahibi Google Corporation'dır falan diye gösterebiliyorsun. Bir sen ziyaretçi olarak onları normalde görmüyorsun özel olarak o adres bardaki simgeye tıklamadıkça. Ama tarayıcı şey diyor, ben hani Google'ın sitesine geldim, bu adamların sertifikası falan var, iyi yerdeyim diye düşünüyor. İşte bu durum tabii Google için büyük bir sorun. Google bunu bir de ilk başta 5-6 tane deyip sonra yüzlere çıktı şey sayısı, sertifika sayısı ya da alan adı sayısı bunların bağlı olduğu. Google iyice öfkelenip Symantec'e şöyle bir şey diyor. Kardeşim diyor, siz bu sertifika yayınlama sürecinizi adım adım nasıl oluyor bu iş açıklayacaksınız. Yoksa ben diyor sizin sertifika yayınladığınız her siteyi şey göstereceğim. Chrome'la ziyaret edildiğinde Chrome uyarı verecek.
Hmm. Bu risk sitede, altında evet, olabilirsiniz.
Bu sitede risk olabilir, şifrenizi falan girmekte risk olabilir diye uyarı verecek diye bir ciddi bir uyarı vermiş Symantec'e. Symantec'in herhalde şey yok. Henüz bir yanıtı yok galiba. Hı hı. Bakalım nasıl anlaşacaklar.
Biraz hakikaten çok ciddi bir problem ya.
Evet.
Yani Symantec nasıl böyle bir hata yapmış?
Evet.
Böyle bir duruma düşmüş. Şaşırtıcı.
Ya işte ne yazık ki konuştuğumuz şeyleri hep tekrar tekrar konuşmamız gerekiyor. Çünkü aynı şeyler tekrar tekrar yaşanıyor. Ben bir iki konuşmada bahsettim ya, işte internet aslında 1960'lara 70'lere dayanan bir şey, yapı. İşte bu sertifika sistemleri falan hepsi çöküyor. Hepsi iflas ediyor. 2015 yılına dayanmıyor. Hmm. Silinip baştan yapılması lazım.
Doğru, doğru. Aynen öyle. Facebook tanımadığımız kişilerle mesajlaşmayı kolaylaştıracakmış.
Adı
sevinsek mi, üzülsek mi anlamadım. Yani.
Şimdi bir mesaj kutun vardı.
Evet.
Others. Bir de ben İngilizce kullanıyorum. Others diye bir ikinci bir kutu vardı. Oraya gelen mesajlar hakikaten gözükmüyor normalde.
Çünkü notifikasyon gelmiyor.
Gelmiyor.
Yani mesajlar sayfasına gideceksin. Oraya özellikle gireceksin.
Taba basacaksın. Gireceksin.
Falan. Ben hiç bakmıyorum.
Ben de. Ya o tanımadığımız, hiç üye, hani abonemiz, takipçimiz falan olmayanlardan gelen mesajlar oraya düşüyordu. Evet. Tabii şu da var. Hani bir arkadaşın seni bulmuş, abicim nasılsın, eski dostum diye mesaj attığında da oraya düşüyor.
Yalnız orada şöyle bir çakallığı vardı Facebook'un. Para verirsen sana şey yapıyor.
Öbür tarafa düşürtüyordu.
Onu gündemde konuşmuştuk biz.
Şimdi de şöyle bir sistem yapmışlar. Öyle yabancı birinden mesaj gelirse mesaj istemi diye sana...
Evet.
Ana posta kutunun üstünde bir uyarı çıkıyor. Basarsan görüyorsun o mesajı.
Hatta ya mesajı olacak? Okuyup onay vermeden de karşı tarafa görüldü bilgisi falan da gitmiyor.
Evet.
Sen bakacaksın, ha tamam ben bu adamla konuşmak istiyorum deyip onay verdikten sonra mesajlaşmaya başlıyorsun.
Ya şimdi tabii Facebook'ta yani 100 kişiyle 200 kişiyle oluşan bir ağı olan biriyle bizim gibi daha geniş bir ağı olan kullanıcının sıkıntıları, ihtiyaçları farklı oluyor. Mesela benim o other kutum, ben de girmeye korktuğumdan da girmiyorum. Çünkü girmeye korkuyorum. Kim bilir orada nice iyi şeyler de var. Ama pek yani görmek istemediğin belki şeyler de var. Girmeye korkuyorum, girmiyorum o yüzden. Ama olacak şey değil tabii bu iletişim için. Bakman lazım. Hani nasıl, ne yaptılar böyle? Daha iyi mi oldu? İlerleyen haftalarda göreceğiz. O mesaj istemi uyarısı hep yukarıda kalacak herhalde.
Kalacak çünkü bana hani ki çok o kadar benim takipçim yok senin kadar falan. Bana bile 3-5 tane geldi hemen
gelir,
mesaj istemi.
Gelir.
Senin kim bilir nasıldır şimdi.
Yani tabii tanıyanlar, hani ziyaretçiler, arkadaşlar, hani arkadaşlardan kastım bizi dinleyen, izleyen herkes bir şeyler attığında oraya düşüyor. Ya. Yetişemiyorsun da.
Mümkün değil.
Abi hangi birini yetişeceksin? Facebook'tan ayrı, Twitter'dan ayrı, mailden ayrı, iletişim formundan ayrı, her yerden ayrı.
Yetişemiyorsun. Seyirin içinden ayrı.
Ha, o da ayrı.
Yetişmenin mümkünü yok. Çok kişinin de darıldığını, gücendiğini, küstüğünü biliyorum ama hakikaten yetişemiyorsun. Bazen de tabii cevap veremiyorsun. Çünkü soru çok şey oluyor. Hani cevabı olmayan bir şey oluyor. Hmm. Mesela benim işte daha önce de konuşmuştuk şey var ya.
Telefonu veremem.
Almalı mıyım soruları beni kilitleyip bırakıyor. Ya ne bileyim ya, almalı mısın? Hani iPhone 4 almalı mıyım? Ne bileyim yani, ne demek bu? Yani çok ihtiyacım var hani bununla, onu kullanarak iş yapacağım, ekmek kazanacağım diyorsan almalısın. Ama ben parayı saçmak için alıyorum diyorsan almamalısın. Hiçbir cevabı yok bunun.
O onaylanmak istiyor işte. Almalısın deyip geçeceksin ona.
Zaten aslına bakarsan bize gelen bu öneri sorularının hepsi aslında tabii kendisi bir karar vermiş durumda, ona onay bekliyor.
Evet.
Bir de şeyler var. Şimdi bazı arkadaşlar teknik bir şeyler soruyor. Ama onun da kafasında kendisinin aslında bir cevabı var. Onun kafasındaki cevaba paralel bir şey söylersen abi büyüksün, üstadsın falan diyor. Onun düşündüğü şekilde cevap vermezsen, hani onun düşündüğü şekilde değilse o olay, o zaman işte siz bir bok bilmiyorsunuz zaten falan şeklinde cevap geliyor.
Evet, Tor Project anonim mesajlaşma yazılımının beta sürümünü duyurmuş.
Evet, browser'ı vardı.
Evet, kat kat. Şey uygulayan.
Logoları da soğan zaten değil mi? O kat kat olmasından dolayı.
Trafiği bir yerden bir yere, bir yerden bir yere yönlendirerek işte öyle katman katman bir gizlilik duvarı oluşturan Tor sistemi. O şeyle mesajlaşmayı
da... Mesajlaşmanın aslında gizlilik açısından iki yolu var. Şimdi senin mesajlarını şifreleyip karşıya gönderen sistemler vardı ama IP'ni gizlemiyordu bunlar. Yani seni tamamen anonim hale getirmiyorlar.
Evet.
Bu Tor hem şifreleyecek hem de senin Tor network'ünü kullanarak nereden geldiğini, IP'ni de gizleyecek.
Evet.
Dolayısıyla tam bir anonimlik sağladığını iddia ediyor. İddia ediyor diyorum çünkü hani daha önceki gündemlerde de konuştuk. NSA'nin falan da aslında bunları dinleyebildiği, hedefledikleri adamları Tor üzerinden bile olsa takip edebildikleri yönünde iddialar da var. Kendi makinelerini kurup falan vesaire. O kadar da güvenli değil. Hatta Tor'un yenisi falan çıkacak gibi daha böyle gelişmiş güvenlik özelliği olan bir ayrı bir proje daha vardı. Şimdi ismini hatırlayamadım. Gündemlerde konuşmuştuk. Bu da betası çıkmış. Bu kadar böyle bir anonimlik ihtiyacınız varsa haberiniz olsun.
Evet. Google, Chromos ve Android'i birleştirmeye hazırlanıyormuş.
Nasıl olacak bu ya?
Evet, ben de onu merak ediyorum.
Tabii Google'ın iki tane işletim sistemini geliştirmeye sürdürmesi de garip bir durumdu. Hani Android var.
Android hem de çok büyük. Yani Chromos ne kadar var? O bile tartışılır bence.
Bir hani varlığı var. Biz bile hani burada bir Asus'un bir ürününü denemiştik ama hep böyle küçük şeyde kalıyor işte. Bir kenarda kalıyor. Şeyi de geçti. Hani bugün Chromos daha düşük cihazlarda olacaktı ama bu o cihazların hepsi Android'i çok rahat çalıştıracak durumda.
Bir de bu habere güncelleme gelmiş. Google açıklama yapmış. Chromos da Android'de yaşamaya devam edecek. Öldürmeyeceğiz diyorlar ama 2017'de herhalde farklı bir isimleme artık ne olacak? Bir yeni bir şey gelecek.
Ya pek Murat dikkat edersen işte Chromos çok bir yere gitmedi. Bir ara heyecan yaratan Firefox'un işletim sistemi, telefon, Firefox telefon projesi. Tamam gözüktü falan ama hani nerede? Hayatımıza girmedi. Android kendini ispat etmiş durumda.
Öyle. Toshiba görüntü algılayıcısı bölümünü Sony'ye satabilirmiş.
Sony'nin en iyi bölümü zaten görüntü algılayıcı. Fotoğraf makineleri için görüntü algılayıcı. Telefonlarda da tabii kullanılıyor bölümü. Karlılığı yüksek. Şimdi Toshiba kendi bölümünü satarsa iyice devleşecek Sony.
Vallahi öyle olacak.
Sony'yi götürür herhalde o bölüm. Olacak mı? Bu tabii şu anda sadece ya, bu... bir kulislerde konuşulan bir
evet.
Gelişme.
Ama ne zaman kulislerde konuşuluyor desin.
Bir hafta sonra.
Bir hafta sonra çıkıyor ortaya.
Evet. Ya. Bir hafta sonra gerçek oluyor.
Microsoft Windows 10 yükseltmesini önümüzdeki yıldan itibaren otomatik yüklenecek şekilde ayarlayacakmış. Zorla.
Zorla evet hayatımıza sokacaklar evet. Bunu. Zaten bir, girdi bizim teknoloji dünyasında.
Tabii bir denediler içinde. Hani o Windows Update'de okeylemişlerdi hani Windows 10'u da güncellemeler arasına koyup bir de kendisi baştan seçmişlerdi. Sonra yanlışlıkla oldu falan dendi.
İşte onu artık
yılbaşından
sonra yanlışlığı falan değil bilerek yapacaklar.
Yani 8'ler, 7'ler, 8.1'ler lisanslı olsun olmasın güncellenecek ona. Nesli tükenecek 7'lerin, 8'lerin. Tabii lisanslı olmayan yine lisanslı olmayan Windows 10'a güncellenecek. Hani orada Windows 10'u bedava veriyor Microsoft değil.
Yani, tabii Microsoft bunları böyle düşünüyor ama bizde şey olan adam olacak. Ya yani, o kotandan götürmesin diye onun gelmesini istemeyecek adam da
haklı,
olacak.
Adamın kotası Windows
zaten
10 kadar.
10 kadar evet.
Haklı.
Ya işte onu takip edip çünkü şey seçebiliyorsun tek tek şu güncelleme gelmesini seçebiliyorsun da.
Edemez onu ya. Otomatiğin açıksa o download ediyor. Senin ruhun tabii duymuyor zaten.
Ya bu tabii çok sorun yaratacak bir şey. Çünkü tamam bir masaüstü bir bilgisayarın var. Niye güncellemeyesin? Filanca nedenle Windows 10'dan geri döndüm diyen birine rastlamadım.
Ya ben bir iki kişi gördüm de ama hani çok da detayını anlayamadım niye döndüğünü. Beğenmiyorum diyor. Yani bu çok genel şeyler.
Ama şöyle bir boyutu var işin. Dizüstü bilgisayarlarda işte kamerası ya da o üreticinin kendi geliştirdiği kısa yol tuşları falan oluyor. Onların işte üreticinin o yazılımı çıkartması, driverları, sürücüleri çıkartması lazım. Sen adama Windows 10'u tamam yükleyeceğim deyip yüklersin ama bakalım adamın makinesi hazır mı?
Evet. Bir de şey bloklarını da açıkladılar, onu eklemedim de bir çeşit şeye görüyor şimdi Microsoft. Sen dedin ya az önce lisanssız da olsan update ediliyor. Evet. Microsoft şeyi görmüş orada, Windows 10'a geçip de lisanssız olan kullanıcıları görüyor adam tabii.
Evet.
Bunların da çok büyük bir rakam olduğunu görünce şimdi bir program hazırlayacaklar. Sana lisans verecekler geriye dönük. Hmm. Ama onu nasıl verecek, kaç para olur eder onu bilmiyoruz. Windows Store'dan hatta vereceklermiş. Oradan sana hiç olmazsa bir herhalde çok pahalı olmadan bir lisans sana satmaya çalışacaklar bir daha.
Ya şimdi tabii Murat, gizlilik konusunda duyarlı olan ya da komplo teorilerine meraklı olan arkadaşların eline altın değerinde malzeme geçiyor bu durumda. Şimdi şöyle ortada olan hani tartışılmayacak gerçekler var. Microsoft Windows 10'u çok saldırgan bir şekilde iteliyor insanlara. Hani ücretsiz veriyor işte 8'in varsa 7'in varsa ücretsiz veriyor. Windows şeyin içine Windows Update'e sen istemesen de okeyli olarak güncellemesini koyuyor falan filan. Şimdi bu bir ortada olan bir durum. Başka bir durum var, o da Windows 10'un daha önceki Windows'lara göre Microsoft'la daha çok konuştuğu. Tam olarak ne anlatıyor Microsoft'a ya da anlattığı şeyler çok bir şey ifade eder mi? Gizlilik açısından tartışılır. Bunlar zaten tartışılıyor. Ama Microsoft'la daha çok iletişim halinde olan bir işletim sistemi olduğu ortada. Tabii bunları birleştirince bayağı bir huylanabilirsin. Hı hı. Niye illaki Microsoft sen Windows 10'a geç istiyor?
Evet.
Yani. Bilemiyorum. Ben Windows 10 deneyimimden hala memnunum. Hayat gayet sorunsuz
zaten
geçiyor.
Yeni güncellemeleri falan da geliyor.
Evet.
Sürekli bir şeyler çıkıyor.
Windows Mobile'da, Windows 10 Mobile'da Microsoft'un aynı derecede başarılı gittiğini düşünmüyorum. Bu arada şey yaptılar, geçen haftalardaki o telefonları resetlemeyi, hani sıfırlamayı gerektiren güncellemeden sonra gerektirmeyen güncelleme de yayınlandı bu hafta. İlerleme sürüyor. Ama hala performans falan konusunda hazır değil gibi. Tam hazır değil, zaten hazır değil de bir yandan da az zaman kaldı.
Aha.
Bakalım nasıl hayatımıza girecek Windows 10 Mobile.
Windows 10 120 milyon kuruluma ulaşmış bu arada.
Evet. 3 ayda bayağı bir pay kaptı.
Evet.
Microsoft'un hedefi 3 yıl içinde 1 milyar kuruluma ulaşmakmış.
Olabilir, mümkün.
Bütün dünya Windows 10'a geçecek. Ya biz tabii şey istiyoruz, şu Windows 10 güzel de geçen hafta konuştuğumuz şu güncelleme gelsin de bu arada şu gelişmesi sürekli sürüyor ya.
Evet evet evet.
O i̇şte özellikler, iyileştirmeler.
12 Kasım mı diyorlardı? Kasım'da öyle.
Kasım'daydı.
Evimize gelsin artık o iyileştirmeler.
Evet. Microsoft Android için geliştirdiği Arrow arayüzünü kullanıma sunmuş.
Bu Launcher değil mi?
Launcher. Ben arayüz dedim, bulamadım.
Bir başlatıcı diye geçiyor şeyse Türkçesi.
İşte Launcher. O zaman öyle yayınlarım. Evet, Microsoft'un böyle bir sürpriz bir projesi var. Android için telefonla çekip kurabileceğin. İngilizce şu anda Türkçe desteklemiyor.
İngilizce ve Çincesi varmış.
Ama yani ben uygulama markette gördüm. Hani Türkiye'den erişip gördüm. Kurabilirdim. Böyle bir farklı bir deneyim yaşamak isteyene bir arayüzü var. Şey değil, neyse ki onu merak etmesinler. Hani Windows Phone'un arayüzünü falan getirmiyor. Yani öyle bir baskısı yok Microsoft'un. Denenebilir ama bir yandan da
çok da bir şey sunduğu yok sanırım.
Yani yapamadığın bir şeyi mi yapacaksın? Hı-hı. Değil ya. Tabii.
Ama evet, şey açısından ilginç. Microsoft'un böyle her alanda bizde olmalıyız, evet, yaklaşımı ilginç.
Çünkü kabul etti galiba.
Evet.
Şeyi hani artık öyle ben Microsoft'um, herkes bana gelecek, en çok bana soracaksınız durumunun olmadığını
çünkü mobil dünya çok hızlı gelişti ve evet, sen onu yakalayamadın.
Tabii. Baksana hep şey diyorduk işte işlemci dünyasında Intel var, AMD var diyorduk. E şimdi hani bu lafı böyle bu cümleyi kurduğunda hatalısın. Qualcomm'da var.
Evet.
Hatta hani Samsung var. Falan ayrı şey, MTK falan, MediaTek falan ayrıca gözden kaybedilmemesi gereken üreticiler. Artık farklı durum.
Evet. Son olarak Microsoft ilk mağazasını New York şehrinde açmış.
Evet. Beklenen Microsoft mağazası açıldı. Tabii bizim için tabii Microsoft donanım kısmını o kadar geliştirdi ki işte Surface'larla, Surface Book'la, Xbox zaten ortada. Onun dışında Band bilekliği falan filan mağaza açacak kadar donanım oldu. Hani o mağazada böyle kutu kutu Windows'lar falan durmuyor. O da vardır bir köşede de. Adam donanım satıyor. Bu noktaya getirdi. New York'ta oldukça pahalı bir şehrin, oldukça pahalı bir muhitinde lüks bir mağaza açılmış. Zaten flagship store diyor. Hani en amiral gemilerini satacağı şey bir mağaza. O mağazanın kendisi amiral gemisi. Doğru. Microsoft için. Bakalım Avrupa'ya nasıl yansır?
Ya.
Oradan da bize yansır mı? Hiç sanmıyorum.
Ben de zannetmiyorum abi. Bir sürü iş onlar için. Ya o konuda hani şeyin de hakkını yememek lazım. Yani bu adamlar laf ediyoruz ama Apple Türkçeleştirme konusunda fersah fersah ilerisinde. Siri'den tut, işte mağaza açmasından tut. Buraya verdikleri önem çok daha fazla yani.
Basın tarafında aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Basın tarafında.
Ya orası ayrı konu.
Bülten İngilizce geliyor. İşletim sistemi Türkçe.
Öyle ama Xbox One da gelmiyor sana bir yandan da onu da düşün yani. Çok orada al birini vur ötekine durumu söz konusu.
Ama Türkçe o yine hiç olmazsa.
Şey Cortana ne olacak hala?
Büyük belirsizlik.
Belirsiz.
Büyük belirsizlik ve o Murat Microsoft için de aslında gittikçe büyüyen bir problem. Çünkü Microsoft işte Cortana'yı Xbox'a da ekliyor. Telefona ekliyor. Bilgisayarı zaten telefonda başladı. Masaüstü bilgisayarına getirdi. Her şeyin içine bunu sokuyor. Yok. Türkiye'de yok.
İşte.
Başka bazı ülkelerle birlikte. Nereye kadar? Nereye kadar bu böyle olacak?
Öyle.
Tabii ki şey değil. Takdir ediyoruz. Yani Cortana'yı Türkçeleştirmek bir uygulamayı Türkçeleştirmek gibi bir şey değil. Türkçe anlamasını sağlamak. Hı hı. Bambaşka bir şey ama Apple yaptı işte. Yaptı. Siri ile yaptı. Tekerleği de tekrar bulmayacaksın.
Hı.
Biraz Microsoft'un o konularda artık çaba göstermesi gerekiyor.
Gerekiyor abi.
Ya da Microsoft Türkiye'nin merkezi sıkıştırması gerekiyor.
Evet. Kesinlikle.
Şey de aynı şekilde Microsoft'un geçen haftalarda yaptığı sunumu hep donanım üzerineydi. Surface 4, Surface Book. Ona Microsoft'un laptopu deniyor. Bunların hiçbiri Türkiye'de yok.
Öyle.
Yok nereye kadar? Bunlar... Ben daha sonra bir basın toplantısına katıldım Microsoft Türkiye'de. Herkes bunu sordu. Bu ürünleri sordu. Ben sormadım çünkü herkes sordu. artık nereye kadar? Bence bir değişiklik gerekiyor.
Kesin.
Belki bir mağazayla kökten
ya daha Amerika'da birkaç tane açılacak. Avrupa'da, İngiltere'de falan açılacak. Sonra bize gelecek.
Tabii
daha çok yol var.
NASA'nın Cassini aracı Satürn uydusu nasıl okunuyor?
Enceladus diye okunuyor herhalde.
Yakınından geçmiş.
Şimdi yakınından geçti deyince böyle biraz cılız oldu ama aslında
evet mi geçti?
Önemli bir şey var. Güney kutbunun 50 kilometre üstünden geçiyor. Oradan geçmesinin sebebi de şu. Su fışkırtıyor alet. Böyle su tozu buharı diyelim. Onun içinden geçip yapısını ölçecek. İçinde neler var neler yok ona bakacak. Çünkü bu uydunun dış yüzeyi buzla kaplı tamamen. Ama buzun altında sıvı su olduğu tahmin ediliyor. Ve bizim hani okyanusların dibinde de bazı yanardağ şeyleri vardır. Böyle su orada kaynar böyle. Orada hatta çok sıcak olmasına rağmen yaşayan bakteriler vardır. Falan var. Buralarda da belki bir tür bizim anladığımız anlamda böyle akıllı yaratıklar değil de böyle bakteri tarzı tek hücreli yaşam olabilir.
Evet.
Şey yapıyor. Cassini'nin üzerinde bunları ölçecek şeyler yok. Hı. Ama en azından bir fikir verecek. geçişi yaptı şu anda. Dünyaya da bilgisini de verdi. Ben geçtim, problem olmadı diye. Çünkü 50 kilometre bayağı yakın.
Çok yakın.
Çakabilirsin de oraya yanlışlıkla. Ama veriyi aktarması falan, işte belki şu aralar görüntüler internete verilecektir ama asıl analizin bir hafta falan süreceği söyleniyor. Hmm. Belki haftaya açıklanırsa gündemde tekrar konuşuruz ne bulduklarıyla ilgili bir şeyler. Cassini bu arada bayağı uzun zamandır Satürn civarında dolaşıyor. Hatta üzerinde bir tane Huygens diye bir probe vardı. Onu da gene Satürn'ün bir başka uydusuna göndermişti falan. 10 senelik falan bir görev neredeyse en az.
Çok çok eski bilgisayar dillerine hakimseniz NASA'da iş fırsatı varmış.
Evet ama hani 40-50 yıllık diller ve bu teknolojilere Fortran ve Assembly, yani makine dil diye düşünebilirsin. Hakimsen NASA'da ihtiyaç var sana. Çünkü işte öyle güneş sistemini geçmiş gitmiş falan araçlar var biliyorsun. Evet. İşte onlara bakım falan yapacak birisi lazım. En son görevli artık yaş haddinden mi derler ne derler, adamcağız emekli olmuş. Şimdi bir uzmana ihtiyaç var. Bunlara bilebilecek. Fortran istiyorlar. Fortran'ı ben de biliyorum. Fortran çok ya şey
zaten
değil.
Zaten eski diller diyoruz ama Assembly mesela hala kullanılabilir. Artık ama tabii Fortran bu şey, mesela bazı üniversitelerde hala ders olarak okutuluyor. Ben biliyorum yani.
Şimdi tabii Assembly'de orada haberde şey yan eksik. Şimdi Assembly bugün hala onunla yazıyorsun tabii de. O büyük olasılıkla Z80 işlemci falan için Assembly. Hı hı. 8 bit işlemci için Assembly. Şimdi Assembly makinenin konuştuğu dil. O her işlemci başka dil konuşuyor. İşte orada 40 yıllık işlemci. Çok büyük ihtimalle dediğim gibi Z80 işlemcinin dilinden konuşabilen adam lazım.
Cihazların üzerinde bu arada 64 kilobayt bellek var. Yani onun içinde tabii, sığacak yazılım var.
Commodore 64'ten hallice. Fortran'ın da özelliği, Fortran öyle bir 60 yıllık dil gerçekten. Bütün yapısı kartlarla çalışacak şekilde hazırlanmış bir dil. Hani eskiden bilgisayara veri girişi malum delikli kartlarla yapılıyor ya. Ama ha vallahi ben İTÜ'deyken öğrettiler bize işte. Hiç gözümüzün yaşına bakmadılar ya bu ya hayatta ne işimize yarayacak
falan. O neden kaynaklı ne biliyor musun? Şöyle bir şey var. Fortran biraz bilimsel altyapı için çok uygun. Şimdi bilgisayarların hani bu 32 bit 64 bit hikayesinden dolayı sıfırdan sonraki virgülden sonraki rakamların bir sınırı vardır. Şimdi sen çok hassas bir bilimselliğe indiğin zaman mesela günümüz dilleri işte C falan bazen yeterli olamayabiliyor. Ek kütüphaneler falan kullanman gerekiyor. Fortran'da bunun olmadığını anlatmışlardı bana zamanında. Ben de sormuştum. Yani niye Fortran eski bir dil olmasına rağmen. Bundan dolayı ve işte bir de oluşmuş külliyat var. Hazır yazılmış kütüphaneler ya şey var, bilmem neler falan var.
İşte ve şey o kütüphaneler işte 50 yıllık ya öyle bir kullanılmış ve test edilmiş tabii, ki hatasız olduğu biliniyor. Ve Fortran ya Fortran formula translation demek. Bilimsel matematik formülleri bilgisayara aktarmaya yarasın diye üretilmiş, icat edilmiş bir dil. Fortran'ın özelliklerinden birisi imajiner sayılar mı diyorduk? Karekök eksi bir vardır ya.
Evet.
I diye geçer. Matematikte.
Kompleks sayılar.
Kompleks sayılar. Bunları da destekliyor. Öbür dillerde senin dediğin gibi ek kütüphaneyle falan olabilecek bir şey. Ve bütün bilimsel formülleri Fortran'a aktarabiliyorsun. O yüzden bugün bir matematik üzerine falan bir kitapta, mühendislik kitabında Fortran dökümünü bulabiliyorsun anlatılan konuların. İşte hala lazım. Hala lazım. Ben hala şeyi tartışırım tabii. Yani teknik üniversitede hala öğretiyorlarsa öğrencilere gerçekten gerekli mi? Hı hı. Çünkü başka şey öğretmiyorlar. Onun yanında bir de modern bir programlama dili tabii gerekmekte. Ha neyse işte bunlarla bizim aslında adamlar bana sesleniyorlar işte 8 bit bilgisayarlarla falan uğraşan birisi varsa gelsin çalışsın NASA'da diyorlar.
Ya şunu, bu dillerin şöyle bir problemi var. Artık mesela yazılım öğrenmek için internetten bir sürü çevrim içi kurslar var. Katılabiliyorsun vesaire. Bunların o da yok. Kimse Assembly kursu yapmamış veya Fortran kursu yapmamış.
Tabii.
En azından popüler siteler dediğim benim hiç gözüme çarpmadı.
Tabii. Ya işte
kitabını bulacaksın falan eski işte yani, böyle tozlu.
X86 Assembly üzerine her şeyi bulursun da Bu adamlar dediğim gibi hani Z80 başka artık o zamanın hangi işte 6502 belki türü bir işlemcinin şeyini istedikleri için onu anca böyle retroculara takılacaksın. Bizim demo partileri falan oluyor ya onlara geleceksin. Sen orada bulursun.
Başvur bu iş element abi.
Bu arada hani şeyden bahsedelim. Bu 1970'lerde fırlatılan iki uydu var. Voyager 1 ile Voyager 2.
Evet.
Onlar için elemanlar alınıyor. Hala bize dünyaya bilgi gönderiyorlar.
Evet.
Milyarlarca artık 20 milyar kilometre falan uzağa gitmişler neredeyse.
Evet.
Güneş sisteminin dışına çıktılar.
Dışına çıktılar.
Hatta bunu. Çıktılar mı çıkmadılar mı? İşte onun tartışması var. Orada böyle işte evrenden gelen ışınların etkisini hissedeceğizi falan ölçmek için evet. Bu aletler hala canlı ve dünyaya arada bir mesaj gönderiyorlar.
Bir şeyler yolluyorlar.
40 yıl ya 40 yıl.
Bir uzay gemisi gelince ilk onlar mı karşılayacak?
Onların içinde üzerine şey var gerçekten.
Disk, altın disk var. İnsan anatomisini gösteren işte yazılar
bir
vesaire falan.
Selam falan bir figür var. Hatta Türkiye'den de mesaj var ya sabah şerifleriniz.
Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Öyle bir şey.
Falan türü. Öyle bir hakikaten bir tanışma mesajı falan taşıyorlar. Hmm. Çünkü en uzağa giden attığımız buradan fırlattığımız en uzağa giden şeyler taşlar onlar. Hmm. Şu an için. İşte böyle NASA'nın da böyle dertleri var.
Evet.
Onlar geçmişte belki TeknoSeyir'de de haberini yapmıştık. Şey falan gibi dertleri var. O 40 yıllık makineler için eBay'den işlemci falan arıyorlar bazen. Evet, evet. Z80 yine falan işlemcileri satın alıyorlar. Biz bid veriyoruz NASA'yı geçiyoruz. Onların da öyle uzun düşünmeleri, derin düşünmeleri gerekiyor.
Ya. Oyun dünyasına geçeyim.
Aa, orada Murat ben oyun dünyasına geçmişken bir şey söylemek istiyorum. Şimdi evet. Geçen hafta oyun haberi yoktu. Hı. Hani ya da bir önceki hafta mı? Evet. Öyle denk geldi. Hiç
denk
yoktu.
Geldi.
Şey algılamış sorunu. Şimdi Cantu bize katıldı. Oyun gündemi arada sırada siz yapıyorsunuz.
Evet.
O nedenle mi yok, o bölüm yok. Yok diye düşünmüşler. Yok. Yok tesadüf haber yoktu. Haber. Oyun gündemini ayrıca ayrı hani kendi ya. Gündemini oluşturacak o.
Evet ayrı bir şey. Divinity Original Sin geliştiricisi bir deney yapmış. Bu çok güzel bir şey. Şimdi şu End User Agreement var ya şeyde.
EULA.
EULA. Evet. Kimse
okudum
okumuyor.
Diye işaretleyip heh. Hayatımızın yalanı.
Gerçekten okunuyor mu okunmuyor mu diye bir araştırma yapmak istemişler ve ilk 100 kişiye hediye vereceklermiş. Tamam. Bunu da o EULA'ya yazmışlar. Tamam. Dolayısıyla okumayan anlamıyor. Fark etmiyor.
Ya oraya dikkat edip o arada denk gel. Yani hakikaten okursan
İçine
o satıra
hediye
denk
koymuşlar.
Gelirsin.
Tamam.
Ve 100 kişiden geri dönüş alınmış bu arada. Hani bekledikleri. Hiç umuyorlarmış ama gelmiş 100 kişi.
Peki o 100 kişi...
Gerçi bir kişi bulsa hemen 100 kişiye
evet,
söyler.
Yani 100 tane özgün keşif mi? Yoksa birisi bulup arkadaşlarına mı haber verdi?
Bilemezsin.
Ne vermişler?
Valla oğlum.
Oyun lisansı.
Oyun lisansı verilmiş. Yani çok da büyük bir şey yok.
Ama şeyi vermemişlerdir inşallah. Satın almış olduğunuz oyun.
Herhalde o değildir.
İlginç bir deneyimmiş ya.
Evet ama hani çok da net yazmamışlar ne kazandıklarını. Şimdi ona da bir yandan bakıyorum da yine de şey ilginç bir deney bence.
İlginç
o
bir
100
fikir.
Kişiyi hakikaten okuduysan yani ben hiç okumuyorum ben.
Benim bir arkadaşım da yazdığı freeware programların dağılmasını ve indirilmesini arttırmak istiyordu. O da şöyle bir çözüm bulmuş. Zaten program ücretsiz ama diyor. Dosya ismine Final artı Kagan yazarsan 100 kat artıyor download'u diyor.
Güzelmiş.
O da onu keşfetmiş.
Amerikan hükümeti kullanıcıların oynanamayan eski oyunların yerel sunucularını çalıştırmasına izin vermiş.
Evet. Yani şöyle bir gün hani Destiny kapanırsa.
Tamam.
Ama sen bir şekilde source kodu, kaynak kodu falan sunucu dosyaları sende var. Hani istersen kendini arkadaşlarını açabiliyorsun. Açabileceksin. Ultima Online biliyorsun öyledir. Hani kendi artık insanlar kendileri Ultima Online'ı oynatıyor. Oradan zaten başlamış bir tartışma bu. Şey yapabileceksin.
Artık firmalar senin tepene binemeyecek bu konuyla ilgili.
Evet, hı-hı. Evet. Ya bu sırf tabii senin tepene binmenden öte bazı oyunlar ölüyor. İşte mesela Destiny'nin tozlu rafları olmayacak. Anı sohbeti olacak. Öyle oynamıştık ömrümüz gitmişti başında falan diye. Ama açıp da eski bir sistemde kurayım göstereyim diyemeyeceksin. Çünkü sunucusu yok. Kapanmış. Evet. Bunun gibi bazı şeyler kayboluyor. İşte onu arşivlemek isteyenler falan. Bunu çünkü hakikaten bir kültür mirası olarak görüp de Bunu saklamak isteyen, arşivlemek isteyenler var.
Evet.
İşte onlara imkan sağlanmış oldu. Ya da onların zaten var olan çalışmaları bir korumaya alınmış oldu. Yasal anlamda.
Tabii bir de bunun bir sonrası da gelmeli. O da şu ki satış yapan yer Steam kapandığında biz ortada kalmamalıyız.
Vallahi orada öyle bir küresel cinnet olur ki.
Orayı yıkarlar diyorsun.
Yani. Ama tabii öyle. Mesela Steam'den kaldırılmış oyunlar var. Onlar yok oldu gitti.
Ama herhalde yani en azından büyük firmalar sana bir altyapı, bir destek sunarlar.
Hiçbir ya öyle olmuyor da biliyor hem de çünkü
firma bu... Firma gidiyor çünkü.
Mesela 2K firması biliyorsunuz adamlar 6 ayda mı ne şeyi kesiyor. Oyunun bu NBA falan gibi oyunların bir yılda mutlaka serverını kapatıyor. Sunucusunu kapatıyor. Sen oynamaya yani evinde oynamaya devam ediyorsun ama... Online özellikleri oyunun sıralamalar, ligler falan hepsi kayboluyor.
Onlarınki de açılabilecek o zaman bu şeye göre.
Tabii. Bir şekilde eğer sunucusunu açabiliyorsan yasal olarak koruma altındasın. Yani arşivcileri ilgilendiren bir şey. Ya bu ileride şöyle sorunlar olacak. Şimdi işte böyle benim gibi dinozorlar gidiyorlar Commodore 64'lerle, Amiga'larla falan uğraşıyorlar, alıyorlar, satıyorlar falan filan filan. Bunlar bir süre sonra çalışmaz olacak. Ömürleri sonsuz değil, kullanılan komponentler sonsuza kadar dayanacak değil. Şimdi eski, nispeten düşük teknolojili bu cihazlar hala 30 yıllık cihazlar hala çok güzel çalışıyorlar. Ve genelde de mesela Commodore 64 falan çok dayanıklıdır. Hani öyle çamurun içinde falan pazarda bulursun bir tane alırsın gelirsin evde büyük ihtimalle çalışır falan. Ama nereye kadar? Nereye kadar? O yüzden bir yandan da işte bu mirası korumak için ciddi ciddi çalışan şeyler var, kurumlar var. Kişiler ve kurumlar var. Archive.org mesela. O siteye girin. Çok ilginç şeyler bulacaksınız. Mesela şu MAME var ya, tamam. Arcade emülatörü, MAME diye biliyoruz biz. Onun bilmem ne 10 bin tane falan oyunu öyle o sitede duruyor. Özel izin almışlar. Bu kültür mirasıdır diye. 57 GB mı ne bütün arşivi çekebilirsen çek. Adam koymuş arşivine duruyor. Öyle ilginç şeyler bulabiliyorsun. Eski cihazların kullanım kitapları falan.
Evet.
Dijital arşivcilik gelişiyor.
Batman Arkham Knight biliyorsun Steam'de satıştan kaldırılmıştı. Geri geldi 28 Ekim tarihinden
yılın
itibaren.
Yılın skandalı mı?
Diyebiliriz.
Aa, oyunu unuttuk gitti bile.
Evet.
Evet. Eğer hala almayı düşünen varsa tekrar satışa çıktı.
Almış olanlar da bize bildirsinler düzeldi mi düzelmedi mi diye.
Herhalde düzelmiştir Murat ya.
Herhalde.
Biz bunun incelemesini falan da yapamadık değil mi? Çünkü oynanacak durumda değildi.
Yok,
bize... Sonra da satıştan kalktı.
Gelmedi ki şey işte de konsolda da. O yüzden PC'ye muhtaç kaldık. Orada da böyle bir sorun oldu.
Böyle ilginç bir durum oldu.
Evet.
Şimdi tekrar gündemimize gelir mi yoksa artık...
Geçti bence.
Geçti mi?
Evet.
Bana da öyle geliyor.
Diğer bir gün işte şey olursa indirimlere falan vesaireye
o
girerse...
O zaman alınır.
Seriyi tamamlamak adına.
Yılbaşı indirimine o zaman kalacak.
Ya hemen girmez tabii de artık önümüzdeki aylarda...
Valla bu kadar rezaletin üzerine şimdiden bence bir güzellik yapılmalıydı.
Yapılmalıydı evet.
Evet.
Xbox One güncellemesi 12 Kasım'da geliyormuş.
Bu da önemli güncelleme. Hani normalde devamlı bu cihazlar güncelleniyor da şu geriye uyumluluğu falan getirecek olan, arayüzü değiştirecek olan büyük güncelleme tarih verildi. 12'sinde 12 Kasım'da yayınlanacak.
Hadi inşallah.
Günü gününe Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum ama adı kondu.
Evet. Microsoft Xbox'ın başarısını Xbox Live kullanarak ölçecekmiş. Abi bu ne demek ya?
Şimdi bu geçen hafta biz yayınımızı yaptığımız sırada bu haber düştü. Yayınlandı. Murat bu oldukça can sıkıcı bir haber. Ya da evet. Microsoft açısından hani kaygı verici bir haber. Çünkü Microsoft diyor ki ben diyor artık Xbox'ın satış adedini vermem diyor. Xbox Live benim için daha önemli. Ben Xbox Live'ın işte abonelik sayısını falan gelişmesini dikkate alarak Xbox konsolunun da başarısını öyle değerlendireceğim diyor. Fakat bu açıklamayı duyan birçok uzman da hani kaba tabirle yemezler dedi. Çünkü Xbox Live'da 360 da var, One da var, telefon da var, bilgisayar da var. Hani Live abonelerinin hepsi One abonesi değil ki.
Doğru.
Yani burada kesinlikle Xbox One satışının kat kat kat üzerinde değerler ortaya çıkacak. O yüzden bu pek de öyle yani Microsoft tarafında evet ya adamlar da haklı tabii böyle olsun. Hani şey ver bu haber hiçbir gülümsemeyle anlayışla karşılanmadı.
Ama zaten hani Xbox savaşının en azından bu nesil için Microsoft havluyu attı yani. Hani orada biraz artık öyle bir tartışılacak bir durum kalmadı.
Biraz yani, öyle gözüküyor.
Bu arada geçen haftanın gündemini almadık diye bazıları şey yapmış, yağmaladınız diye sormuş. Bir dedikodu çıkmıştı, okumuşsunuzdur. PlayStation 4'ün bir versiyonu daha mı çıkacak, daha performanslı diye.
Hmm.
Şimdi orada şöyle bir durum var. Tabii ki kimse öyle bir şey demiyor. Ben gittim, gördüm. Fakat mesela orada şöyle bir ilginçlik vardı. VR'da bizim neydi şu oyunumuzun adı?
Drive Club.
Drive Club'ın versiyonu var, VR'lısı. Düşük versiyon, yani grafikler düşük. Ayrı zamanda o gösterilen her VR demosunun da grafikleri kötü. Yani PS3 ile 2 arasında 2.5 grafikleri var. Yani böyle 4 son jenerasyon grafikleri yok. Konuşunca yüksek da adam hız. Şey saklamıyor yani diyor ki performansı yetmiyor diyor. Yani çünkü şey diyor adam 59 olmayacak o FPS diyor. 60'ta duracak. Ki final ürününde 90 ya da 120 Hz olacak o. Öyle bekleniyor. Hmm. Böyle olunca o performansı nasıl sabitleyeceksin? Biz Destiny oynarken de FPS düşüyor yani. Dolayısıyla grafikleri kısarak şu an hallediyorlar. Yarın öbür gün bir VR edition çıkarsa hiç şaşırmayacağım PS4 için.
Gözlükle şeyle başlıkla evet. Birlikte bundle
ama
yapılmış.
Ama şey olacak bak hani olursa benim tahminim şu. O VR edition olduğunda sadece gözlüklü çalışan oyunda bir işe yarayacak. Adam evet. Donanım potansiyelini kullanamayacak. Başka bir şey
evet,
yapmak
için. Evet şöyle olmaz konsol dünyasında. Hani iki tane bir PS4 bir PS4 Plus olmaz.
Evet.
Ha, senin dediğin doğru. Şey yapılır. VR Edition yapılır. VR oyunlar ona çıkar falan gibi bir şey yapabilirsin. Ama normal hani oyun normal PS4'e göre yapılır. Onda da aynı şekilde çalışır. Var. Murat pek şimdiye kadar görmedik böyle bir şey. Konsolların hani tarihinde demeyeyim çünkü Super Nintendo falan böyle bir şey olmuş mudur bilmiyorum. Olmadığını biliyorum ama bir açık kapı bırakayım. Ama güncel konsollarda hiçbir zaman öyle bir güçlendirilmiş versiyon görmedik. En fazla disk gibi yürür.
Zaten şöyle bir şey var. Çıkacak oyun PS4 için uyumlaştırılmış olsa dediğimiz o VR Edition olsa bile sistem boş yatacak demektir. Yani tabii. Sana bir faydası olmayacak.
Şöyle VR dışında bir faydası olmaması i̇şte gerekiyor.
Gözlüğü taktığın zaman sadece fayda evet, olacak. Evet. Tamam bu zaten kimseye bir
yandan da
şeyi kazandırmaz. Şey hani eski kullanıcıya bir zararı olacak
yüksek
bir şey
FPS'nin
değil.
Yüksek FPS'nin getireceği en büyük şeylerden birisi bellek üzerindeki yüküdür.
Evet.
Daha yüksek bellekle bile belki bazı çözünürlük sorunları çözülebilir. Hı hı. Yani olabilir gibi gözüküyor. Çünkü başka türlü sen bu sefer de tam tersi olacak. Sen Drive Club'ı mis gibi oynuyorsun mesela. VR'a geçince grafikler kesiliyor.
İğrenç evet.
Bunu da istemedi insanlar yani bir yandan.
Şimdi şu da var Murat. Biliyorsun aslında PlayStation 4'ün iyileştirilmiş bir sürümü var Japonya'da. Ama o performans falan değil güç tüketimi falan iyileştirilmiş sürümü. Bu konsollarda bu olabiliyor. Hı hı. Mesela Xbox 360'da da hani hata o arıza durumu giderilmiş. Jasper mıydı? Öyle kod adı o sürüm aranırdı falan istenirdi. PlayStation 4'te de öyle bir güç tüketimi, beklemede özellikle güç tüketimi iyileştirilmiş bir sürümün olduğu biliniyor. Avrupa'ya daha gelmedi herhalde. Gelecek.
Evet, ama bu bahsedilen gelecek. Başka
bu
şey.
Başka. Bu evet. Daha hızlı, daha evet. Güçlü. Hiç sanmıyorum.
Bilmiyorum bana olasılık dahilinde gibi göründü. İnşallah öyle olmaz. Yani inşallah tam tersi. Yani oyunları optimizasyonunu iyileştirerek VR gelir.
Ya orada Murat şu beni düşündürdü geçen gün. Ya bu yeni nesil konsolların grafik gücü az kaldı. Az oldu. Abi,
çok az oldu.
Az. Hele Xbox One'daki şu 1080p tartışmaları falan filan. Ya bu daha güçlü grafik işlemcileriyle donatılması gerekiyordu kesinlikle. Bunların. Tabii bu konsolların yapısında biliyorsunuz hani öyle bir grafik işlemcisi işte burada tak ha, yok, diye bir şey değil. Yok. Hepsi bir yongaya
sistem ona çip
şey yapılıyor, entegre ediliyor. Hı-hı. O yüzden hani daha güçlüsünü koyalım, tamam efendim tık koyduk diye bir şey olmuyor. O kadar basit değil hiçbiri, farkındayım ama daha birazcık daha güç kesinlikle gerekiyordu.
Ben şey düşünüyorum Levent abi, olur mu olmaz mı bilemem de. Şimdi sonuçta konsollar 2 yıllık, 3 yıllık geliştirmede bile çıkmıyor. Daha evet. fazla uzun süredir ama acaba PlayStation 4'ü adam geliştirirken gündeminde VR var mıydı? Ona yönelik bir şeyleri onun içinde aktif edilmeyi bekleyen. Mesela çünkü biz GPU dünyasından biliyoruz ki bazen işte bir iş hattı kapalı geliyor GPU'da.
Evet.
Açılabiliyor hani sonradan. Bazen işte sen modcular keşfediyor, bazen firmalar şey yapıyor. Yani yarın öbür gün bizim bilmediğimiz bir işte stream hattı, işte çünkü bunun içinde AMD var, açılır mı? Ben biraz da onu düşünüyorum.
Doğru, doğru. Doğru. Pek o şekilde olması çok büyük şaşkınlık olur Murat ama.
Evet. Yani düşünmediler mi bir yarın hiç olacağını bunların tasarımında acaba?
Sonradan düşünmemiş mı? Olabilirler ya. O zamanlar o kadar gündemde değildi yani.
Bilmiyorum.
Daha yeni yeni hızlı.
Eğer öyleyse, hiç düşünülmediyse de hakikaten bir donanım güncellemesi bekliyorum ben artık. Yani gördüğüm deneyimden sonra.
Ya şöyle tabii enteresan bir durum var. Hani 8 GB da geldi bu konsol, yeni nesil konsollar. İşte yeni nesil dedik, A dedik, O dedik. 8 GB çok hızlı bir şekilde o kadar da heyecan vermeyen bir şey haline geldi ilerleyen zamanda. Tabii şöyle de bir durum var ya. Bilgisayar 6 ayda bir şeyleri değişiyor. Konsol bir kere yapılıyor, 10 sene aynı şey satılıyor. Bu kadar süre içinde demode olmaması mümkün değil. Bunlar biraz kısa, hızlı demode oldu gibi.
Öyle gözüküyor.
Biraz hızlı demode oldu gibi. Özellikle mesela iki konsolda da 500 GB disk var.
Heh.
Hiçbir şeye yetmiyor.
Hiçbir şey değil.
Neyse ki şimdi 1 TB versiyonları çıktı ikisinin de. Ama 500 yetmiyor. Çünkü bir oyun 50 GB tutuyor.
Ya.
Arada işte makine seni şeye teşvik ediyor devamlı. Hani video kaydı, oyunu kaydet. Oyunu yayınla falan. Onlar gigabaytlarca veri götürüyor.
Valla şeye bakarsan PlayStation 4'te Wi-Fi AC yok. Mesela atıyorum şimdi. Ha,
PlayStation 4'ün en anlamadığım tarafı. Wi-Fi'yi niye bu kadar
yavaş.
Kötü.
Yavaş. Kötü, bildiğin kötü.
Niye 802.11 AC yok? Hı-hı. 5 GHz yok.
Yok. Ben o da onu da razı 5 olacağım.
5 GHz yok.
Yok.
802.11n ama.
Şükür USB 3 var.
Heh. İşte bilemedik. Evet. Bilemedik. Ha, güzel makineler. Özellikle onlar için yapılmış oyunları keyifle oynatıyorlar.
İddia ediyorum bu o kadar uzun yani dokunmadan duramayacaklar bu konsollara bir şekilde abi. VR'da bunun bahanesi olacak görürsünüz.
Ya da farklı bir şey olacak. Mesela bugün Microsoft'un, bugün dediğim hani bugünlerde, Microsoft'un bu hafta çıkan Halo 5'i PC'ye getirebilirliği tartışılıyor. Hani teknik konusu tartışılmıyor. İster mi? Bunu yapmak ister mi?
Bence ister.
Ya da istiyor da ne zamana uygun görüyor. Hmm. Bunlar tartışılıyor. Teknik konusu konuşulmuyor. Çünkü daha geçen sene zaten DirectX 12'li ekran kartlarında Xbox One oyunlarını PC'de Microsoft çalıştırdı, gösterdi. Hmm. Forza 5'i falan çalıştırdı. Şey biliniyor. Microsoft için yani iki günlük iş olduğu biliniyor bir One oyununu PC'ye aktarmanın. Ama bunu ister mi? İster. O kısmı
para kazanmak için belki olabilir.
İşte tabii onu yaptığın anda konsolu gözden çıkartıyorsun.
Tabii bir eksklusif.
Hele bir de Halo gibi bir devi oraya PC'ye aktardın mı?
İşte Xbox Live'la bunu birleştirirsen şu hikayeyle bilmiyorum.
İşte o zaman konsolu gözden çıkartmış oluyor.
Yani bu arada hani onu da söylemişken söyleyelim. Halo 5 çıktı, oynanıyor.
Sen oynadın mı?
Yok çünkü deli gibi bir sıra vardı. Öyle böyle değil. Hiç bulaşmadım oraya.
Biz önümüzdeki hafta Microsoft Türkiye bir etkinlik yapıyor.
He, doğru.
Gidebilirsek orada oynayacağız. Ama niye ofiste oynamıyoruz onu bilmiyorum. Soru, çünkü konsolumuz yok. onu niye öyle... Hayır şöyle de bir acı bir şey var. Bende Halo 5 var. Microsoft onu bana hani inceleme kopyası olarak yolladı ama konsol yok. Neyse. Bilmiyorum Türkiye'de incelemesini yayınlayalım mı? Türkiye'de ne kadar takipçisi var? Bizi dinleyenler de...
Sormuş olalım.
Evet. Benim çevremde bir sürü kişi de Xbox 360 ve One var ama tabii o bir hani benim çevrem. Hı-hı. Herkes öyle mi? Çünkü insanlar birbirinden arkadaşında ne varsa sen de onu alıyorsun. Oyun değiştirmek için, birlikte oynamak, karşılıklı oynamak için. O yüzden hani PS3'ü olanın da çevresi hep PS3. Normal. Herkeste durum nasıl? Bana çok önemsiz bir yüzde gibi geliyor ama ya, acaba nasıl?
İşte takipçiler bunu soru olarak alsınlar. Bu arada soru demişken aklıma geldi. Twitter'da şey başladı biliyorsun, anket olayı. Millet kullanıyor. Siz kullandınız mı?
Yok, bana ben görmedim.
Ya onu soracağım. Benim telefonumda da yok. Benim telefonumun arayüzü de farklı Twitter'da.
Benim telefonumda var. Nasıl evet. Oluyor ben de bilmiyorum.
Niye oluyor hiç anlamadım. Ama bir şey de var. PC'den girerseniz oluyor, çalışıyor.
Aşağıya bir tuş gelmiş durumda işte. Anket tuşu. Resmin yanına.
Evet.
Evet, bendeki haberler galiba bu kadar mı? Bir daha bakayım. Evet.
Bitirdik haftayı.
Hafta bitti.
Seçim var.
Ha, bir de seçim vardı.
Ondan sonra haftaya seçim yapılmış olarak oh diyeceğiz. Biz teknoloji gündemine devam edeceğiz.
Evet. Vallahi Türkiye'nin gündemi seçim abi. Haftaya herkes bunları konuşuyor.
Evet, kimse bizi dinlemez.
Ya da kaçmak için geliyorlar ya, bizi dinliyorlar. Ha, bir de senin özel olarak seninle uyuyanlar var.
Ya, ben de onu söyleyecektim. Şimdi gündemi ne yazık ki sen zannediyorsun ki Türkiye'nin teknoloji gündemini belirliyorum. Halbuki insanlar uyumak için dinliyorlar. Uykusuzluğu öyle hani teşekküre geliyor insanlar, abi uykusuzluk problemim vardı çözüldü sayenizde diye ya,
bir
falan.
Bir değil iki değil, çok kişi tarafından duyduk.
Sevinsek yani. Mi üzülsek mi? Hani bir yandan insanlar mutlu yani, ama... Evet. Bir yandan da abi ben uyuyamıyordum, seninle birlikte uyuyorum artık. Birazcık da bir tek şey olmuyor hani, o kadar da gurur verici iyi bir şey yapıyorum dedirtmiyor insana.
Ya da nasıl sıkıcı bir iş yapıyorsan adamlar işte. Uyuyor mu?
Evet, uyku ilacı etkisi. Bakın bu hafta çok uzatmadık herhalde sözü.
Bence uzattık ama neyse.
Umarım. Ya iyi uykular mı dileyelim? Artık sızmış olanlara.
Gelenek mi abi? Sen 5 dakika bir hikaye mi anlatsan gündemlerin sonunda?
Adile Naşit modeli. O ama şeye falan döner işte. İsim okuyorlardı ya, Ahmet, Mehmet falan. Adile teyze.
Abi sen ölmüş. Ne diyorsun? Neler var şu anda da? Moda olan şey şu. YouTube'çular, YouTuber'lara hediye yolluyorlar. O başlamış. Görüyor musunuz? Ben takip ediyorum. Kutu kutu, koli koli, yurdun her yerinden koliyle bir şeyler geliyor. Onu açıyorlar ismen. İşte şu Ahmet bunu yollamış, o bunu yollamış. Bunu videosunu yapıyorlar ve milyon izleniyor.
Peki hoş şeyler mi çıkıyor? Yoksa hani her zaman pek telefon sipariş ediyorsun, salatalık çıkıyor falan ya. Evet. O tür şeyler mi oluyor?
Onlar da çıkıyormuş ama hani genel olarak düzgün şeyler, insanlar bir şeyler yolluyor işte.
Yani onlar da demek abi. Ki adres dağını öyle bir milyon kişiye bağırıyorlar demek ki.
Evet, benim. Yani düşünün adamın kendi gelecek, vuracak
kapıya
kafana
gidecek.
Yani.
Hediye bunu getirdim diye baltayı vuracak. Biz kötü düşünüyoruz demek ki, olmuyor böyle şeyler. Biz zehirlenmişiz. Vallahi ne diyelim Murat, çok riskli bir şey.
Evet.
Adam kendini koyar kutuya, gelir. Gelir. Bakalım işte. Neler göreceğiz daha?
Evet, o zaman haftaya görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.